Tekrar.
Tekrar. Oysa adımız da
yemekleri, uygun için. Hazırlayan özel yemek.
Hayatın sesleri.
Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladı Hayatın Sesleri programını. Sesimizi sizlere Cihan Aydoğan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adreslerimiz Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk
stüdyomuza
efendim.
Merhaba. Şimdi biz bugün internetten söz edeceğiz. Ama hani Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı ile internetten niye söz edeceğiz? Öncelikle dinleyicilerimize bunu anlatmamız gerekiyor galiba. Çünkü gerçekten baktığımız zaman günlük yaşamın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldi internet. Ve iletişimin yeni şekillerini de oluşturdu. Küreselleşmenin gelişimini de hızlandırdı. Yani düşünce, bilgi alışverişi, birçok faaliyetler diyelim artık internet üzerinden yapılıyor. Biz şimdi sizinle bugün bir halk bilimci olarak interneti niye konuşacağız hocam?
Çünkü internet folkloru dediğimiz bir olgu var.
İnternet folkloru.
Folklor sözcüğü tarihsiz bir sözcük bildiğiniz gibi. Biz folklor deyince sadece halk oyunlarını anlıyoruz, halk danslarını anlıyoruz. Henüz gerçek anlamıyla kabul edildiği şekliyle folklorun ne olduğunu geniş kitlelere duyuramadan internet folkloruna geçmemizi bazı dinleyicilerimiz yadırgayabilir.
Evet.
Belki de o nedenle
bir folklor nedir? Önce ona bakalım.
Sadece evet. Halk oyunları olmadığını, halk dansları olmadığını, folklorun son tanımlarından bir tanesi Dan Benamos tarafından küçük gruplarda sanatkarane iletişim olarak yaptı. Küçük topluluklar.
Evet.
Halk tanımı çok değişti. Eskiden halkı okuma yazma bilmeyen, kırsal kesimde yaşayan insanlar olarak adlandırırken okuma yazma bilmemeye özel bir önem gösterdiler 200 yıl önce. Halk bilimi ilk ortaya çıkarken bir bilim dalı olarak. Okuma yazma bilirse okuma yazma yoluyla öğrendikleri gerçek folklor olmayabilir endişesini taşıyorlardı o zamanki folklor anlayışında. Ama aradan bir 50 sene geçmeden bu aşıldı. Okuma yazma yoluyla öğrenilenlerin de folklorun kaynağını oluşturabileceğini, hatta pek çok masalın Avrupa'ya, Hindistan'dan, Orta Doğu üzerinden, Anadolu üzerinden tercümeler yoluyla gittiği ispatlanınca, ortaya çıkınca o eski ilkelerinden, eski düşüncelerinden vazgeçti halk bilimciler. İletişim sadece sözlü, yüz yüze ortamda sözle olmaz. İletişim, etkiletişim basılı ve yazılı eserler yoluyla da olur kabul ettiler. 150 senedir bu devam ediyor.
Evet, doğrusu o aslında evet. Değil mi? Çünkü kalıcı olması açısından da bu çok önemli.
Evet, çünkü eğer okuma yazma bilip bilmemeyi bir ölçüde olarak kabul ettiğinizde halk olmadı, gün gelecek bütün herkes %100 okuma yazmayı öğrenecek. Moğolistan'da okuma yazma oranı %100 mesela. Moğolistan'da halk yok mu? Hayır. Halkın oldukça geniş bir kesimi 10 bin yıl önce yaşadıkları gibi yaşamaya devam ediyorlar. Hayat tarzı içerisinde onlar devam ediyor. Dolayısıyla bunlar o devrin ihtiyaçlarına göre bir takım şekillenmelerdi ve eksikti. Bu eksiklikler giderildi günümüzde. İnternet yeni bir olgu, yeni bir iletişim biçimi. Burada folklor iki şekilde var. Bir, geçmişte yapılmış sözlü kültür ortamında, yazılı kültür ortamında üretilmiş olan folklor ürünleri ve olayları kaydedilmiş olarak internette bulunabilir. İşte türküler, şarkılar başta olmak üzere aşıkların atışmaları, masallar, bu bir
destanlar,
yönüdür.
Destanlar, hikayeler.
Bu bir yönüdür. Evet. Ama diğer yönü bizatihi bu iletişim biçiminden, elektronik kültür ortamındaki iletişim biçiminden, dijital iletişim biçiminden hareketle yeni gelenekler, görenekler, yeni iletişim ve davranış biçimleri gelişmeye başladı. Yani internet folkloru dediğimizde hem internette bulunan eski veya farklı folklor unsurlarını hem de bizatihi internet imkanlarını, dijital imkanlara bağlı olarak insanların kalıplaşan sese, söze, şekle bağlı olarak kalıplaşan, gelenekleşen davranışlarını kastediyoruz. Bunlar bir takım tuhaf internet şakaları çıkıyor mesela. İnsanlar internet ortamında değişik yalanlar söylüyorlar. Uydurma, kurmaca o söyledikleri üzerinde birkaç yıl önce Türkiye'de birisi bir yeni element adı uydurmuştu ve bunun Türkiye'de çok bulunduğunu, İstanbul Boğazı'nda şu kadar miktar bulunduğunu söyledi. İnternette böyle bir şey yaydı. Adını vermeyeyim de bir partinin programına bile girdi bu. Oradaki o elementi çıkaracağız, ondan hareketle Türkiye'yi şöyle kalkındıracağız falan. Bunlar çok yaygın. Dünyadaki diğer milletlerin internet folklorlarında da çok yaygın gelenekler olarak karşımıza çıkıyor.
Şakalar aslında bunlar hani, evet hani bu şaka mıdır yoksa yanlış bir bilgi midir? Bunu biz folklor olarak kabul etmeli miyiz?
Güzel bir soru ama yüz yüze kültür ortamında da bunlar var.
Ama yüz yüze kültür ortamında çok dar bir alanda belki bu konuşulup tüketilebiliyor ama dünyaya açılan bir pencerede bunu konuşmak ve tüketmek belki farklı mecralara kadar gidebiliyor.
Tesiri yani. İtibariyle farklılaşabilir, evet. Ama aynı şey yazılı kültür ortamında da oldu.
Evet.
Yani Türkiye'de basılmış, 25 kuruşa satılmış, okunmuş destanlar var. Sokaklarda aşıkların bastığı, sattığı. İşte orada 500 lira nedeniyle annesini namaz kılarken baltayla öldüren evladın taş kesilmiş destanı falan diye destanlar satıldı. Hatta üzerine çizilmiş resimler de konulmuş. Birçok insanlar, köylüler, değişik insanlar bunları gerçek olarak da algıladılar. O hatta bazı inançları, bazı değerleri kökleştirdi bile, daha güncelleşmiş bir örnek üzerinden falan. Benim verdiğim örnek bir örnek ama bütün örnekler böyle değil. İnternet üzerinden insanlar bugün her şeyini yapıyorlar. Alışveriş yapıyorlar, pazarlık yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yeni halk ozanlarını, aşıkları değerlendiren bir jüride yer alıyordum. Orada jüride bulunan aşıklardan bazıları mahlaslarını internet üzerinden almışlardı. Kendilerine mahlas veren kişiyi yüz yüze görmemişler. Yüz yüze bir iletişim ortamında bulunmamışlar. İnternet yoluyla etkileşime, iletişime geçmişler. Oradan mahlas almışlar. Şiirlerini orada yayınlıyorlar. Hatta normalde oto tamirciliği yapan bir aşık internet üzerinden atıştıklarını anlattı. Çalışırken aklına bir dörtlük geliyor, içeriye giriyor işte Facebook'a, internete her neyse, o dörtlüğü yazıyor. Ondan sonra bir başkası ona karşı bir dörtlük yazıyor. Saatlerce, günlerce atıştıklarına dair bilgiler verdi.
Evet.
Dolayısıyla işin bu yönünü düşündüğümüzde öyle sadece o verdiğim örnekteki gibi uçu...
Örnekler yok örnekler yani burada, yok. Evet.
Böyle örnekler de var. Şiir yönüyle, efendim görüntüler yönüyle... Yahut bu caps dedikleri işte o internette meydana getirdikleri şakalar yoluyla yepyeni bir iletişim biçimi, düzlemi hayatımıza girdi, hayatımızı şekillendiriyor. Ona bağlı olarak da yeni gelenekler, yeni kalıplaşmalar, yeni iletişim biçimleri meydana geliyor. Bunları evet. internet folkloru olarak adlandırıyoruz.
Bunu böyle yani sanal ortamda aslında... belki de birçok insanın içinde var olan şeyi de ortaya çıkarması...
Tabii ki.
Diye de düşünebiliriz. Yani sanal alemde insanlar, şimdi siz öyle söyleyince hani atışmalar yapılıyor. Kim tarafından? Bir aşık tarafından değil, emeğini bunlara harcamış bir kişi tarafından değil ama bir oto tamircisinin ya da bir başkalarının hani bu şekilde birbirleriyle iletişime geçmeleri aslında hani bir anlamda da değişik bir ortam.
O kişi oto tamircisi, parasını oradan kazanıyor ama bağlama çalabiliyor, atışma yapabiliyor ve benim de bulunduğum ojreye müracaat nedeni halk ozanlığının tescil edilmesiydi.
Evet.
Dolayısıyla yani sözlü kültür ortamında da bunu yapabiliyor ama günümüzde en yaygın olarak iletişim kurduğu şey doğrudan doğruya internet yoluyla bunları yapıyordu.
Evet. Şimdi folklor aslında hani gelenekler, görenekler, kültür kısacası. Kültür alışverişi var mı burada? Yani topluluklar birbirlerinden, çünkü kapalı bir toplum değilse ne yapar? Kültür alışverişinde bulunur. Burada da öyle var mı alışverişler? Yani bir Türk toplumuyla bir Avrupa'daki işte yaşayan bir topluluk ya da bir ülkeden böyle alışverişler oluyor mu?
Kesinlikle var. Kesinlikle var. Bazı işaretler evrensel.
Evet.
İşte gülme işaretidir, kızma işaretidir vesaire. Onlar da işi kolaylaştırıyor. Öte yanda dijital ortamın anında tercümeye yönelik imkanlar da sunması. Dolayısıyla çok hızlandı bunlar. Ki yakın bir gelecekte belki de yabancı dil öğrenimi bile ortadan kalkabilir. Bu programlar gittikçe mükemmelleşiyor. Anında değişik dillere aktarmalar yoluyla insanlar iletişim kurabilecekler. Şimdi insanlar internet üzerinden, eskiden mesela işte bir köy yeri, kırsal yeri düşünelim. Orada çeşme başında, pınar başında tanışıyorlardı, evleniyorlardı vesaire falan. Ama bugün internetten tanışıyorlar, evleniyorlar ve internetin de kendine has tanışma yolları, kendine has iletişim kurma biçimleri ortaya çıkıyor ve gelişiyor. Dolayısıyla iletişim biçimi çok farklı diye, çok yeni diye bunların kültür olmadığını, kültürün özü olmadığını, ne bileyim folklor olmadığını söyleyemeyiz. Tam tersine bunlar da folklorun bir parçası.
Evet, artık yani öyle kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü hayatımıza girmiş bir durumda internet. Elbette ki biz böyle bir sanal alemde gezinirken çok da dikkat etmemiz gerekir. Özellikle de hani çocuklarımız bu konuda çok açıklar her türlü suistimale. O yüzden onlara da dikkat etmek gerekir.
Teknolojinin yüksek olması ve her yere çok kolaylıkla ulaşabilmesi beraberindeki tehlikeleri de getiriyor. Büyük şehirler nasıl büyük bir felaket merkezleri ise aynı zamanda birçok dilde büyük şehirleri ifade etmek için balta girmemiş orman ifadesinde kullanıyorlar.
Evet.
Bir balta girmemiş orman ne kadar tehlikelerle doluysa bir insan için çok rahatlıkla bu tip yüksek teknolojiye sahip araç, gereçler, iletişim imkanları da buna sahip insanımızı yetiştirmeliyiz. Yani ilkokuldan hatta daha önce anaokullarından itibaren bu konuda eğitme, bilinçlendirme, aileleri de korunma yol ve yöntemlerini de geliştirmeliyiz tabii ki.
Evet, peki şimdi internet folkloru gerçekten... Bilemiyoruz tabii bunu ne zaman ortaya çıktı dersek hani bir tarih vermemiz gerekirse hangi tarihtir?
Dijital,
ya da farkına varmamız.
Yani dijital ortam yahut internet aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı yıllarından hemen sonra Amerikalılar çalışmaya başladılar biliyorsunuz böyle bir teknik için. Askeri amaçlara yönelikti. Ama 83'lü 84'lü yıllardan itibaren bu sivil kullanıma da yavaş yavaş açıldı. Diğer sosyal bilimler internet olgusunu halk biliminden daha önce ele aldılar. Yani internet sosyolojisi, efendim iletişim özellikle hatta felsefe vesaire. Onlar bu alanda bizden biraz daha ilerideler. Biraz daha önce başladılar. Biz işte sohbetin başında da işaret ettiğim gibi halk biliminin kendi içindeki dönemlere yönelik iç kavgalar nedeniyle bir 10-15 yıl geciktik gibi diğer sosyal bilimlere onlarla mukayese ettiğimizde. Ama dünyada 10 yıldır internet folkloru çalışılıyor.
Peki dinleyicilerimiz de hani internet folkloru deyince evet örnekler verdik sohbetimiz içerisinde ama var mı böyle bariz bir örnek dinleyicilerimize aktarabileceğimiz?
Aşıklarla ilgili söylediğim örnekler çok çarpıcı. İnternet ortamında uluslararası oyunlar oynuyorlar. Yani 14 yaşında, 15 yaşında çocuklar o internet oyunları sayesinde 50 farklı ülkeden, yani 10 farklı ülkeden insanlar bir araya geliyorlar. Ortak oyunlar oynuyorlar. Orada o oyunlarda yarışıyorlar, tanışıyorlar. Bunların tamamı içerisinde. İnternet yoluyla ne bileyim insanlar mesela misyonerlik yapıyorlar. İşte bunu 10 kere çoğaltırsan, 10 kişiye verirsen cennet gelecek, gidecek vesaire. Bunlar yazılı kültür ortamında da vardı, sözlü kültür ortamında evet. da vardı tarih boyunca olduğu gibi. Şimdi de internete taşındı, internet vasıtasıyla bunları yapıyorlar. Sonsuz sayıda örnek var.
Sonsuz sayıda örnek var. Aklıma,
İnternette evet. oturulup yazılan romanlar, hikayeler, destanlar, internette bir anda meşhur olan türküler, şarkılar,
bütün bunlar
ezgiler, aslında, bütün bunlar işin içerisinde.
Peki şu internet folklorunda örnek olabilir mi? İnsanlarda şöyle bir son zamanlarda çıkan oyun varmış. Sen kaç adım attın diye. Yani bu hani uluslararası yarışma gibi bir şey. Onun galiba bir ölçüsü var. Siz ölçüyorsunuz. Ya da nasıl bir sistemdir bilmiyorum açıkçası. İşte ben bugün 150 adım attım. Ben onu geçmeliyim diye. İnsanlar dışarılara çıkıp yürüyüş yapıyormuş.
Evet yani ilaçlardan tutun da ilaçlardan. Tabii bu çok iyi de denetlenmesi gerekiyor. Çünkü henüz çok fazla da kontrol altında alınamadı. Alınamayabilirdi. Alınırsa internet karakterini de değiştirebilir. Çünkü biz bunlara folklor diyoruz. Herkese açık bir bilgi alanı bu. Herkesin kolaylıkla katılabileceği, kolaylıkla bunun bir parçası olabileceği bir iletişim biçimi olduğu için. Ama o kadar şey yeni geliyor ki, o kadar yeni unsurlar giriyor ki, ne kadar faydalı, ne kadar zararlı bu hesap tam olarak yapılamıyor. Ama karşımızda ve her geçen gün yeni farklı uygulamalar çıkıyor, ilaçlar çıkıyor, reklamlar çıkıyor. Doğrudan doğruya ticarete alet ettiği gibi insanlar bunu farklı ideolojik amaçlara da alet edebilirler. Farklı hırsızlık benzeri gangster çetelere vesairelere de bunları mal edebilirler. Sözlü kültür ortamında da folklor bu tip şeylere mal ediliyor. Yazılı kültür ortamında da mal ediliyor. Çok farklı değil mahiyeti itibariyle.
Evet, aslında tabii bizim seçici olmamız gerekiyor. Evet. Yani dikkat etmemiz ve seçici olmamız gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için sağ olunuz. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu stüdyo konuğumuzdu. Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sezai Yazıcı'nın 2016 yılında Dünya Miras Listesi'ne eklenen ve Kars'a 42 kilometre uzaklıkta olan Ani Harabeleri ile ilgili hazırladığı Ani Kaynakça, Ani Sırları, Seyyahların Gözünden Ani ve aynı zamanda bu kitabın İngilizce basımı var. Aynı anda yayınlandı. Yazar uzun yıllar süren araştırmalar ve çalışmalar sonucu derledi. Ve Ani hakkında bilinmesi gereken tüm kitapları kitaplarında anlattı, tüm detayları. Şu anda telefon attığımızda Sezai Yazıcı yazar. Merhaba efendim.
Merhabalar efendim.
Efendim uzun bir çalışma sonucunda çok güzel eserler ortaya çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz. Dünya Miras Listesi'ne de eklendi. Anlatır mısınız efendim neden böyle bir yolculuğa çıktınız?
Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bu yayınların her birinin bir öyküsü var. Evet. Ve başlangıcı aşağı yukarı 11 yıla filan dayanıyor. Birincisi ani kaynakça bir sempozyumda Kars'a dair okumalar başlıklı bir tebliğ sunmuştum. Bu tebliğ o zaman çok dikkat çekmişti. Birkaç yayının adından söz etmiştim ve kimi önemli gördüğüm başlıklarına değinmiştim. Sonra sempozyumu oturumu yöneten oturum başkanımız ya bunu bir kaynakçaya dönüştürürseniz çok iyi olur dedi. O da konunun uzmanıydı. Tabii kısa bir süre sonra yani 2 yıl sonra onu Kars kaynakçasına dönüştürdüm ve yayınladım. Ama Ani ile birlikte yayınlanması gerekirse işin çok daha uzayacağını gördüm. Ve bu konuda Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Macarca, Arapça, Türkçeden oluşan 2029 kaynağın künyesine ulaştık. Ve buna bağlı olarak kitabın 2. bölümünde milattan önce 2000'den başlayarak Ani'nin dünya miras listesine eklendiği 2016 yılına kadar geçen bütün olayları kronolojik olarak sıraladık. Bu aşağı yukarı 225 maddeden oluştu ve sayfalar dolusu bir hacme ulaştı. Bunu böyle yayınladık. Sonra Kars'ta 3 rotayı tam projenin başlangıcı da şöyleydi. 3 rotada Kars büyüsü diye bir çalışma yürütüyorduk. Orada 4. yol öğretisinin kurucusu olarak nitelendirilen Gurdjieff'e rastladık. Gurdjieff bizi Ani'nin sırlarına götürdü. Daha sonra bu 1. kitabın ardından böyle bir çalışma yaptık. Sonra o çalışmada Ani'nin seyyahlarıyla iç içe olduğunu gördük. Ona ulaştık. Yani toplam 11 yıl bu konuda çalıştık ve bunların 4'ü yaklaşık 1200 sayfa. Bilindiği gibi Ani ile ilgili şu ana kadar uzmanlar da böyle belirtiyor. Yapılan çalışmalar hep bizde tarih çalışmasıydı. Ve başlı başına bir monografyaya dönüşmüş çalışmadan ziyade daha çok böyle makale biçimindeydi. Yani başı sonu belli bir konuyu derinlemesine irdeleyen kaynak hani üzerine yok denecek kadar azdı. Tabii rehberler vesaire var. Onlar birer derleme oluyor. Bu kitaplar her biri kendi alanında konuyu derinlemesine tartışır nitelikte kitaplar. Örneğin Seyyahların Gözünden Ani adlı kitabımızda biz 42 seyyaha ulaştık ve şu anda dünyada bu bölgeye gelmiş bu 42 kaynağın bir başka yerde daha önce anlatıldığı, aktarıldığı bir eser yok. Böyle bir çalışma oldu. Tabii Ani sırları da oldukça ilginç. Bunu 4 bölümde ifade ettik. Birincisi Ani'nin yeraltı sırları, ikincisi Ani'nin fetih sırları ki Ani'nin hangi bölgesinde surların yıkıldığı ve nereden Sultan Alparslan'ın giriş yaptığına ilişkin bu ana kadar net bilgiler yoktur. Biz ayrıca Bizans kaynaklarına da ulaştık. Buradan çok farklı sonuçlar elde ettik. Üçüncüsü Ani'deki 10. yüzyılda var olan ve bugün bile herkesi şaşırtacak nitelikte su şebekesini irdeler bir bölüm oldu. Son bölümde köprüyle ilgili herkes internette de Ani'nin yıkık köprüsünü görmüştür. Biliyorsunuz bir tarafı köprünün Türkiye'de Arpaçay'ın hemen yanı başındadır. Diğer tarafı da Ermenistan'dadır. Bu köprünün ne zaman yıkıldığıyla ilgili net bir bilgi yoktur. Yüzyıl olarak belirtilir ve yüzyıl olarak belirtenler de çok net kaynak ifade etmezler. Ben ilk kez bu köprünün ne zaman yıkıldığını ve kimler tarafından yıktırıldığını belirledim. Karşılaştırmalı bir tarih çalışmasıyla kaynaklarımı da aktardım.
Peki ne zaman efendim, ne zaman ve kimler tarafından yıkılmış?
Evet, Ruslar tarafından 1807 yılının Haziran'ında günde verdik. İlk 4 günlük süre içerisinde yıkıldığı anlaşılıyor. Bu bölgede savaşa katılan, biliyorsunuz 1806-1812'de 100 yılın ilk savaşıdır Osmanlı'nın Ruslarla yaptığı bu savaş. Bu savaşın başlangıcından bir yıl sonra oldukça kanlı çarpışmalar oluyor ve el bombası birliklerinin bütün bir cepheye saldırıda bulunduğu ve dinamitlediği ifade ediliyor. Bunu bir generalin, o çarpışmaya katılan bir Rus generalin anılarından aktarıyoruz. Ta bölgeyi bilenler bilir, bilmeyenler için ifade ediyorum. Ta Akyaka'dan, yani eski adıyla Kızılçakçak'tan başlayarak Magazbert Kalesi'ne kadar olan aşağı yukarı Magazbert'in 6,5-7 kilometre üstündedir hani. Oraya kadar olan bölgenin Ruslar tarafından el bombası birlikleri marifetiyle dağıtıldığı ifade ediliyor. Daha sonraki savaşlarda bölgeden geçen seyyahların anıları da bunu teyit ediyor. Zaten bunlarla da ilgili aktarmalar yaptık.
Evet. Şimdi efendim zaten Ani harabeleri diye geçiyor ama aslında Ani medeniyeti olarak biliniyordu, değil mi?
Hiç kuşkusuz. Çok doğru. Çok doğru ve sadece bir iki uygarlık değil, Batı'da bizim dünya miras listesine de giren pek çok birbirinden değerli anıtsal eserimiz var. Ama belki bu bölgedeki bu eserlerin bir parça daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sizin aktardığınız bilgiden bir parça esinlenerek. Çünkü Ani'de Urartular, İskitler, Persler, Makedonlar, Slavkoslar, Artaksiyaslar, Arşaguniler, Sasaniler, Kamsaraganlar daha sonra İslam ordularının eline geçiyor Hazreti Ömer döneminde. Bunun ardından Sacoğulları, Persler, bunun ardından Bagratlılar gelip hakimiyet kuruyor ve ayrıca 961 ile 1045 arasında Bagratlıların başkenti oluyor. Yani başkentlik yapmış. Onun için çok doğru bir medeniyet. Sonra Selçuklu Sultanı Alparslan 1064'te Ani'yi fethediyor. Onun ardından Şeddadiler, Gürcüler, Moğollar, Cengizliler, İlanlılar, Çobanlılar ele geçiriyor. Daha sonra Celaliler, Karakoyunlar, Timurlar, yeniden Karakoyunlar, Akkoyunlar, Arşarlı Sevindik Han'ın kısa bir dönemi var. Sonra Osmanlılar, daha sonra Kars Anlaşması'yla yeniden Anadolu topraklarına katılıyor.
Evet, biz buradan o zaman dinleyicilerimize seslenelim. Bu güzel yeri mutlaka gidip görsünler. Kars'a 42 kilometre uzaklıkta Ani Harabeleri diye geçiyor şimdi. Ve yazarımızın bu güzel kitaplarını da mutlaka edinsinler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim.
Sağolunuz. Emeğinize sağlık, kaleminize sağlık.
Çok teşekkür ederim efendim.
Sağolunuz. Yazar Sezai Yazıcı telefon hattımızdaydı.
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde, bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana, bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen usul usul gün yarken gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine.
Dünden kalanlar.
Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk Dilek Hanım.
Şimdi bugün şunu konuşalım istedik, Maya kehanetlerini. Yıl 2012 idi. Maya kehanetlerine biliyorsunuz dünyaya çıktıktan sonra bu kehanetler bütün dünya tarafından da konuşulmuştu. Neydi bu konuşulan? Aralık ayında 2012'de dünyanın sonunun geleceği.
Evet, yani kıyamet kopacak.
Kıyamet kopacak denmişti. Evet. Maya kehanetine bakarak söylemişti bu işle uğraşanlar diyelim. Neden böyle bir açıklama yapıldı? Yani Maya kehanetlerinde böyle bir şey vardı.
Hala da böyle bir Aralık aylarında
tedirginlik mi var?
Tedirginlik oluyor. Çünkü
tarihte şöyle, yanılmış olabilirler düşüncesi mi
tabii
var?
Tabii evet. Çünkü onların takvimleri, daha doğrusu Maya medeniyetiyle ilgili tabii elimizde çok fazla maalesef işgal döneminden sonra bir şey kalmıyor. İspanyol işgalinden sonra büyük bir medeniyet olmalarına rağmen hem yazdıkları yazılar, tabletler, hatta birçok onlardan kalan kalıntılar yok ediliyor maalesef. Dolayısıyla elimizde çok az şey kalmasına rağmen işte kalanlardan bir tanesi bu Maya takvimi. Bunun üzerinde çeşitli araştırmacılar, Thompson gibi çalışıyorlar ve bu çalıştıkları takvimi çözmeye çalışıyorlar. 20'lik sisteme dayanıyor. Sıfır var mesela. Hani sıfır rın kullanılması çok gelişmiş bir medeniyet olduklarını gösteriyor. Bu takvime göre bakıldığında takvimin başlangıcı belli bir yere oturtuluyor. Ondan itibaren sayıldığında da takvimin bitiş tarihi Aralık ayına denk geliyor. Kimisi bunu 12-12 gibi, kimisi 21 Aralık 2012 gibi değerlendirerek Maya takvimi 2012'nin Aralık ayında bittiğine göre işte 12'sinde ya da 21'inde kıyamet kopacak, dünyanın sonu geliyor, takvim orada bittiğine göre gibi bir algıyla. Oysa çalışan kimi arkeologlar da ya da eski çağ tarihçileri de bunu şöyle yorumladılar. Dediler ki yani evrelere ayırıyorlar Mayalılar dünyayı ya da zamanı, bir başka evreye geçildiğini ifade ediyor takvim. Yani bitiyor bir evre ve bu evreden sonra bir başka evre başlıyor gibi. Hatta tapınaklarının kuruluşunda bile bu evrelere yönelik bir takım ipuçları olduğunu mesela ifade ediyorlar. İşte hani evrensel bir anlayışa doğru geçiş gibi bu anlamda 2012'den itibaren daha evrensel bir bakışa geçeceğimizle ilişkili evrensel döneme geçilecek gibi atıflar yapıyorlar. Tabii bunlar hani ispatlanmış adı üzerinde kehanetler. Ama şunu söyleyebiliriz, takvimlerinden gördüğümüz, anladığımız hem sayı sistemleri hem yazı sistemleri itibarıyla şöyle bir geçmişlerine bakacak olursak bir kere bir yazı kullandıklarını bildiğimize göre ve yazılarını da çözdüklerine göre ve o yazıların da edebiyat diyebileceğimiz şekilde ifade edilebilecek yazılar olduğunu da söyleyebileceğimize göre ki elimizde kalanlar bunlar belki daha farklı ürünler olsaydı çok daha fazlası söylenebilirdi. Şimdi bunu söyleyebildiğimize göre bir kere edebiyat yazabilecek kadar bir dilse bunun gelişimi için çok daha geçmişe dayanması lazım bu medeniyetin. Çok tarihinin eski olması gerekir. Baktığımız zaman mesela ağırlıklı olarak ne diyoruz? Milattan önce 250 gibi.
Evet.
Ama 250 değil aslında işte. Neredeyse milattan önce 10 binlere kadar giden bu yazıdan yola çıkarak söylüyorlar. Yani piktogramlardan yola çıkarak oluşturdukları edebil dilden yola çıkarak diyorlar ki çok daha önceye dayanıyor. Hatta ilk medeniyetlerden bir tanesi dünyadaki. Onu da bu kıtasına hatta dayandırıyorlar. Oralardan geldiklerine dayandırıyorlar. Dolayısıyla böyle bir ilk çıkan medeniyet, ilk kültürlerden bir tanesi. İlk kültürlerden bahsettiğimizde de tabii nereye gidiyor olay? İster istemez Orta Doğu'ya, işte Sümer, hatta oradan Asya'ya gidiyor. Asya'daki ilk uygarlıklara gidiyor. Dolayısıyla Asya'dan gelmiş olabilecekleri, Bering Boğazı'ndan gibi böyle bir takım teoriler de var. Şimdi baktığımızda hakikaten çok gelişmiş bir uygarlık olduğunu görüyoruz. Astronomide, matematikte, dilde, yazıda, edebiyatta, sanat ürünlerinde gelişmiş bir uygarlık olduğunu görüyoruz. Ön uygarlık dediğimiz, ön tarih dediğimiz dönemlerinde milattan önce 10 binlerden 3 binlere kadar dayandırdığımız dönemlerde kuruluşlarından bahsetmek mümkün. Sonrasında yine işte tarıma geçtikleri, yerleştikleri bir dönemden bahsetmek mümkün. Milattan önce 3000'den belki 300'lere kadar. Sonrasında milattan önce 250'den neredeyse 900'lere kadar geçen dönem içerisinde de en parlak dönemlerini yaşıyorlar. Yani bu Chichen Itza dediğimiz tapınaklarını da bahsettiğimiz ve gerçekten de tapınağın kendisinin de astronomiye göre yapıldığını, Mısır'daki piramitler gibi ve hatta belki hani çünkü o dönemdeki onların o milattan önce 250-900 arasındaki dönemde piramitler de o anlamda gizemini koruyor. Bu piramit de gizemini koruyor. Bu taşları bu şekilde oyarak bu şekilde o tepelere nasıl yerleştirdiler? Hala mesela bunu çok net söyleyebilmiş değiliz. Ve orada güneşin belli dönemlerde hareketine göre tüylü yılan tapınağı deniliyor. Tüylü yılan tanrısına atfen yaptıkları bir tapınak. Mesela güneşin belli bir yılın belli bir döneminde yansımasıyla tapınağın ayağında tüylü yılan kafası var. Ve o tüylü yılan kafası tapınağa gelen ışıkla öyle bir hal alıyor ki S şeklinde kıvrımlar oluşuyor güneşin ışıklarıyla ve gerçekten bir yılan görüntüsü oluşuyor. Mesela böyle bir şeyin güneşin oyunlarıyla yılın belli bir dönemde olabilmesi ciddi bir hesap olması anlamına gelir ki Maya kelimesinin de hesap anlamına geldiğini söylüyorlar. Şimdi bir taraftan da gelişmiş bir medeniyet dedik ama diğer taraftan Türk tarihinde de bir Maya medeniyeti deyince aklımıza gelen bir takım şeyler var. Bu da şöyle, ilk dönemlerini düşünürsek Cumhuriyet'in, hatta Cumhuriyet'in öncesinde ne gibi işgaller oluyordu ülkemizde? Birisi diyordu ki Helen uygarlığı Anadolu'da, ben de Helen uygarlığının devamıyım, o zaman Ege benim olacak. Öbürü diyordu ki işte Roma İmparatorluğu Anadolu'ya kadar yayılmıştı, oralar benim asıl deyip İtalyanlar geliyordu. Veya işte İngilizler bir takım iddialarda bulunuyorlardı. Ermeniler efendim biz buralardan geldik deyip Doğu Anadolu'da belli yerleri almaya çalışıyorlardı. Herkes bir köken iddiasıyla Anadolu üzerinde hak talep ediyordu ve özellikle de bu iddiaların temelinde siz buralı değilsiniz, siz Orta Asya'ya geri gitmelisiniz, sizin kökeniniz burada değil, size ait değil Anadolu fikri yatıyordu.
Hala da mevcut.
Hala da mevcut. Dolayısıyla Atatürk bu görüşlere karşı güneş dil teorisini oluşturarak, Türk tarih tezini oluşturarak güçlü bir arka plan yaratmaya çalıştı. Ve Orta Asya, Anadolu'da kazılar, eski uygarlıklarla ilgili kazılar, Türklerin Sümerlere dayandırılması gibi bir takım tezlerin peşinden koşturarak ne yapmaya çalıştı? Hayır, biz buradaydık. Hep buradaydık. 1071'den itibaren değil, daha öncesinde de Türklerin burada bulunduğuna dair bir takım izler var, bir takım kanıtlar var. Bunların peşinden koştururken neyi görüyor? Bir taraftan da bir Muğ kıtasıyla ilgili, ilk medeniyet olduğuyla ilgili bir takım veriler duyuyor. Ve bunlarla ilgili araştırma yapmak üzere Tahsin Maya Tepek dediğimiz, sonradan Maya Tepek ismini alıyor. Enver Paşa'nın kızıyla evli kendisi. Meksika Büyükelçiliğine atıyor bu konuyu araştırması için. O da giderek orada araştırmalar yapıyor ve James Churchward, onun eserlerine, Kayıp Kıta Muğ, Muğ'un Çocukları gibi eserleri var. Şimdi onun bu iddialarını, işte kitabında anlattıklarını, tezlerini inceleyince, çünkü kitabında şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir kısmı Muğ'ya, Bering Boğazı'ndan geçerek insanların buzul çağından sonra, bir kısmı Muğ kıtasına, bir kısmı da Uygurlar olarak, Muğ'un çocukları olarak Asya'ya gittiler diyor. Tam Atatürk'ün aradığı şey. Uygurlar kelimesi geçince demek ki bizim bile bir bağlantısı olabilir, bunu inceleyelim diye hemen kitabı çevirttiriyor. Bu iki kitabı, hatta Anıtkabir'de de şu anda Atatürk kitaplığında bu kitaplar bulunmaktadır. Ve raporlar istiyor ondan bu konuyla ilgili. Yaklaşık 3 defter dolusu Tahsin Bey orada bulunduğu süreçte elde ettiği bütün bulguları, verileri 3 defter halinde yazıyor, gönderiyor. Hem bu kitapları, işte bahsettiğim kitapları, hem de Tahsin Bey'in raporlarını dikkate alarak işte bir takım teoriler geliştiriyorlar. Yani Türklerle acaba Mayalılar arasında bir bağlantı olabilir mi? O zaman Tahsin Bey ciddi manada kelimeler arasındaki ilişkiyi mesela çözmeye çalışıyor, fark ediyor. Ve bayağı hani baktığımız zaman şey olarak da, kelimeler olarak da az bir kelime de yok. Bayağı bir kelime var aslında ortak olarak baktığımızda. Hatta tepek kelimesi bile tepeden geliyor mesela.
Evet.
Hani o bile bu anlamda ortak kelimelerin varlığı fark edilince bu anlamda şuna getirmeye çalışılıyor. Türkler ilk neredeyse kurulmuş medeniyetlerden bir tanesidir. Kökeni ta oralara kadar dayanmaktadır. Çünkü hali hazırda şu anda Maya medeniyeti, tabii ki dediğim gibi İspanyolların istilasından sonra, coğrafi keşiflerden sonra 1526'dan itibaren yok olmuş diye söylüyoruz ama halkları hala Guatemala, Meksika gibi ülkelerde, El Salvador gibi ülkelerde azınlık da olsa yaşamakta ve dillerini, geleneklerini korumaya çalışmaktadır. Davullarına baktığımızda, şaman kültürlerine baktığımızda, kurban kültürlerine, giyimlerine, halılarındaki desenlere baktığımızda da gerçekten Türk kültürüyle çok, mesela acı yemeleri, hani çok fazla, evet, çok fazla ortak noktaları var. Tam olarak tespit edilmiş, tam olarak ispatlanmış bir şey yok ama kültürlere baktığımızda gerçekten ortak noktaların olması insanda bir soru işareti bırakıyor. Ve o zaman işte Atatürk de bunun peşinde ve gizemini hala koruyor aslında. Atatürk'ün bu Muğ kıtasıyla ilgilenmesinin ve arkasından bununla ilgili aldığı notların, neden bununla böyle, yani çünkü Atatürk çok zeki bir insan.
Evet.
Kolay kolay rastgele bir şeyle ilgilenmiyor. İlgisini çekmesinin bir sebebi vardır mutlaka. İnşallah ileride araştırmacılar, tekrar tarih araştırmacıları bunları, gizemini çözer, üzerinde durur. Tekrar nedir bu konu diye daha
özellikle
detaylı bakılır.
Güneş dil teorisinden çıkarak dediniz.
Hani daha sonrasında güneş dil teorisi
çok geliştirilemedi.
Evet. Kaldı ama hani hatta dil tarih coğrafyada bununla ilgilenmesini istediği kişi diyor ki güneş gitti artık. Teorisi olsa ne olacak diyor ölümünden sonra
yani,
ama bence devamında bu gizemlerin çözülmesi ve bu bağlantılarla ilgili bir çalışma yapılmasını dilerim inşallah.
Evet, şimdi hani Maya kehanetleri çok mu korkutucu? Belki bir yarım dakikamız var ama hani niye hep bunlar?
İşte kıyamet deyince insanların kafasında tabii
farklı bir şey oluşuyor.
Şeyler
onun
oluşuyor.
Dışında başka kehanetleri olduğundan değil.
Evet. Yani tamamen bu takvime dayandırılan, hani dünya yok olacak, bir büyük göktaşı gelecek ve yok olacak gibi bir fikirden yola çıkarak, oysa bir şey olmadığını gördüğümüze göre hakikaten bir geçiş dönemi ve daha farklı belki bir bilince ulaşmakla ilgili bir şeyden bahsediliyordur bu yüksek medeniyette diye düşünmek gerekir.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilendik. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ bizlerle birlikteydi. Yarın Hayatın Sesleri sizlerle yine burada olacak. Bizleri bekliyor olun. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam. Buradan da çok